Ayrım 11.
İşte İlhan Bey, nefis bağır akısı. Buyurun, hakkıma düşen budur, sus payı. Bu yörede bu yörenin içkisi yok ama depoda, dükkanda gırla. Gene de içiyorum, sağlığımıza içiyorum. İçki vaktin geldi de ondan, yapmayın. Bu tür sıradan hoşgörülere karnım tok benim. Ben içki vaktine, içki vakti bana ayarlıdır. Seçilmemiş şeyler bunlar. Olabilir. Sizinle benim en büyük talihsizliğimiz doğayı çıldırtmış olmamız. Sen henüz adını söylemedin. Ben İlhan eklerim. Sonra gümbürtüye ben giderim kızım. İlhan Bey, lütfen kendinizi ciddiye almayın. Düşman değilken düşmanmış gibi davranmak zorunda kalmayalım. Dediğiniz gibi evladınız kızınız falan değilim. Ben babamı 18 yaşımda ilk sevgilimden onun zoruyla ayrıldıktan sonra intihar etmeyi düşünürken beni bakkala zorla ekmek almaya yolladığı bir pazar günü kaybettim. Sevgilime ne olduğunu söyleyemem. Ben iki tokat yedim. Zorla berbere götürüldüm. Saçım kesildi, evlatlık gibi. Ama kendince beni sevmiştir babam. Ben de onu sevdim. Acı çekenleri bekleyen sus payıdır bu. Ekmek alınıp eve dönülür İlhan Bey. Kimsenin gıkı çıkmaz. Sen kimsin? Ben bir soru olarak aldım bunu. Ben kimim? Geçin bunları, boş verin. Evet, belki buradayım ama beni yok bilin. Sen bilirsin kızım, ben artık yaşlanıyorum galiba. Hayır, her an boğazıma saldırabilecek gibi de davranabilirsiniz. Boğulduğumu sandıklarından olacak 2-3 kişi telaş içinde koşturup karın üstü suya atlayarak boşu boşuna canlarını acıtıyorlar. Sonra hızla bana doğru kulaç atmaya başlıyorlar. Boğulmam mı gerekiyor yoksa? Hayır, yoksa tam bu edepsizliği sürdürmem gerekiyor. Bakın, tüccar gibi konuşuyorum artık. Yok satan diyorum. Gene çocuklaştın. Ne yapacaktım? Hani pazarlık yoktu? Yok tabii. Yok satan şeyin pazarlığı olur mu? Kapış kapış gider şu bendeki sırıtış değil mi? Ama gitmiyor işte. Çünkü sözüm ona zaten sonumu biliyorsunuz. Oysa hiçbir şey bilmiyorsunuz. Baştan alıyorum. Ancak boğulma raddesine geldiğin takdirde kurtarırlar. Güldüğüne inanırlarsa belki bu kimsesiz kız bizle dalga geçiyor deyip serbest bırakırlar. Yanıma vardıklarında hayal ettiğim o sinsi, biraz muzip gülüşü babaanne kadar olsun beceremiyorum. Satıcı kızlar gibi sırıtarak kurtarıcılarımdan birinin gözlerinin içine bakıp gizleniyorum. İlk sevgilime bakire değilim diye yalan söylemiştim. Acımı onunla paylaşmak istememiştim. Sözüm ona hep onun karısı ama hiç olmazsa bir kereliğine kendimin bakiresi olacaktım. Çünkü ateş söndürülmez İlhan Bey. İçimizdeki ateş söndürülemez. Nelerle kandırmışım meğer kendimi. Hatırlıyorum oynadığım şu yalancı kucaklaşmadan kurtulsam ama artık istesem de kurtulamam hissi. Ah tutsaklık. Sevenin de sevilenin de birbirlerini kimsesizliklerine rağmen sevdiklerini nereden bilebilirdim? Düpedüz saflık. Beni yaşatıyor. Çünkü yaşatmasına izin verdim. Şiir ezberledim. Ben sizin yerinizde olsam, hayır hiçbir şey demezdim. Aynı şeyi söylerdim. Kimsesizlik bende garip bir iyilik bilinci geliştirdi. Ama yılmadım. Bambaşka, yani herkes gibi bir kişilik edindim. Güzel ve akıllı kadın kişiliği. Benim kaç yüzüm olabilir İlhan Bey? Ben kimim? Kimden dayak yerim? Kimle sevişirim artık ha? Yaşım kaç benim? Bu ilkel acı sahip olduğum tek şey. Kendimi gözden çıkararak anlayabildim ama git, çek git artık diyorum kendime. Belki ayakta kalabilirim. Pes etmeyesin. Ne pes etmesi? İlkel bilinç var bende. Korkutuyorum kendimi. Dürüst bir baskı kuruyorum kendime yaşayabilmek için. Kişisel bir baskı. Buna gereksinmem var. Kimseyle gerçekten evlenmek, gizlenmek ha? Kendini başkalarından ayrı tutmak öyle mi? Ne hakla? Hangi bilgiyle? Bakın kurtarıcım gözlerini kaçırıyor. Denizin içinden bedenimi alıp götüren büyük bir gücün etkisi altında ören yerlerinin kıyılarına, gri kızıl pırıltılar saçan akşam denizinin ufkuna doğru sanki hızla salıyor, geri gönderiyor beni. Git bak bakalım neler yitirmişsin der gibi. Ailemden kimse kalmamış. Anam, babam, ilk sevgilim, eski kocam, dostlarım hepsi kötü birer şair gibi bakıyorlar artık gözlerimin içine. Kendi sonlarını değil de bütün insanlığın sonunu bilirmiş gibi, paylaşırmış, beklermiş gibi büyük bir acımasızlık, intikam, zavallılık ve zevkle en büyük gösteriye, sona hazırlıyorlar kendilerini. İki elleri kızıl kanda olsa görecekler, görmek istiyorlar nasıl biteceğini. Oysa kimse bir şey görmeyecek, hiçbir şey bitmeyecek. Her şey çok daha akıllı, çok daha akıl almaz bir biçimde sürecek. Nasıl dayanılır böyle şeylere? Nasıl kumarbaz gibi yaşıyoruz bir bilseniz, ne kadar inançsız, ne kadar doğal ve sakınımsız. İçki bardağım elimden kayıp yere düşüyor. Başaramadığım o gülümseyişten çok, pınarına saklandığım gözleri kaçıran, karşılık olarak gözlerim içine bakmamayı bir beceri sayan kurtarıcımın tuzlu, ıslak kirpiklerini, yüzündeki düş kırıklığı ifadesini görüyorum. Bu gidişle düşlere alışmaktan, düşlerimi çözememişken tekrardan uyuklamanın kolaylığından, düşlere dalmanın, fal bakar gibi düşlere bakmanın sıradanlığından, en çok da onlardan, hiçbir şeyle dolduramayacağımı bildiğim düş boşluklarından, kendi boşluklarımdan yıldırılacağımı biliyorum. Boşluklarımı bırakmak istemiyorum. Boşluklarıma tutunmak istiyorum. Boşluklarımı konuşturmak istiyorum. Benim öğrenciliğimde evin ya da okulun kapısından çıkar çıkmaz önlük cebime tıktığım kocaman beyaz bir kurdelem vardı. Kafamda o sivri şeyi taşımaktan çok utanırdım. Tek eve dönerken ya da okulda takardım. İşte hala konuşabiliyorum. Hala konuşabiliyorlar. Duydum, tören uyduruyorlar. Peki senin törenin nerede? Sevdiğin tören. Benim törenim saflık. Hadi oradan. Senin törenin duygusallık. Senin törenin kaybettiğimi nasıl bulsam, şu yüzüne gözüne bulaştırdığın taktikler, nasıl punduna getirsem, nasıl oynasam, nasıl tek kalsam, nasıl inandırsam. İnandıramayacaksın. Neden evlenmiştin? Ev için. Aptal, gizlen biraz. Aptallığın da anlaşılabileceğini umuyorum. Umma, verilen rolü oynama, korunsana. Kime karşı? Ele güne. Sizi ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz İlhan Bey. Niçin dersiniz? Niçin? Şu ele güne sözünü tıpkı benim anladığım anlamda söyleyebildiğiniz için. Gitmeyin, ne olur gitmeyin. Sevgiyi görenler İlhan Bey, görenler diyorum. Çünkü sevgi görülür, gösterilir, gizlenmez, taklit edilmez. Onu daha önceden gördükleri ya da gözlerinde büyüttükleri apayrı bir şeye benzetmek isterler. Yükünden kurtulmak için, fazla geldiği için, kendilerini sorgulamayı gerektireceği için, işleri güçleri olduğu için, karşılık beklemediği için, belki de bir tanrı vergisi sayıldığı için. Oysa o an gördükleri sevgi yeni ve tektir. Yeni doğmuş bir çocuk gibi masum bir şey. Korunmaya muhtaç. Bu yanını görmezler. Ama daha önceden görülmüş bir şeye benzetilen sevgi göstermeliktir. Sadece sevginin tek ve yeni, yani o zamana kadar kimliği olmayan bir şey olduğunu hissedebilecek birini aradım ben, bulamadım. Hadi kızım, bilmem ne teyzene piyano çal, görsün. Dinlesin değil, görsün ricasını, ki aslında üstü örtük bir intikam, bir kıskançlık ve bir harekettir. Böylesine korkunç ortamlarda piyano çalınamayacağını, ancak oyalanabileceğini bilirsek hoş görürüz. Laf olsun diye piyano çalmak istemedim. Böyle ricaları hoş görmedim. Piyanoyu daha kendim için çalamazken başkaları için çalmaya kalkışmadım. Ama hala zevkle dinlerim. İşte misafir gelir gelmez piyanosunun başından kalkıp odasına kapanmış o zamanki genç kız benmişim diyorum şimdi. Bunu ancak şu an idrak ettiğimi anlarsanız gerçek sevginin güçlüğünü de anlamış olursunuz. Öyleyse gizlendin. Hayır, odama kapandığıma göre gizlenmedim. Gizlenmekle başkaldırmayı karıştırmayın ne olur. Ama odasına kapandı. O çağda hepimiz böyleydik. Duymasın, sus, çekiniyor. Oysa öyle iyi piyano çalıyor ki dediler. İyi piyano çalmıyordum, çalamadım. Piyano bir süstü bizim evde. Her şey öyle haince, öyle safça birbirine karıştırılırdı ki İlhan Bey. İşin içinden çıkamazsın, ayıklayamazsın. Diyeceksin ki piyanoyu sevseydin çalmayı sürdürürdün. Ama ne yazık ki piyano bir yatırımdı, bir intikam aracı. Bezdim. Yani o kadar emek harcanmış, para dökülmüştü ki dayanamadım. Harika çocuk değildim. Piyanoyu sattırdım. O parayla annem babam Avrupa yolculuğuna çıktılar. Venedik, Floransa, Roma, Paris, Berlin falan dolaştılar. Her şey öyle akıl almaz bir biçimde birbirine karıştırılır ki. Döndükleri gece sofrada aman balığın kılçıklarını iyi ayıkla kızım, boğazına kaçmasın demişlerdi bana. Balık kara gözlü galiba. İnadını ayıklamadım. O zaman da boğazıma kaçtı. Affedersin dalmışım, ne zaman neymiş kaçan? Diyordum ki balığın kılçığını iyi ayıkla kızım, boğazına kaçmasın dediler iyiliğim için. İnadımı ayıklamadım. O zaman kılçık gidip boğazıma takıldı. Ha, anladım. Bir anda büyür kocaman kadın olursun. Keşke her şeye rağmen çalmaktan vazgeçmemiş olsaydın. Her şeye rağmen insan ancak ayakta kalabilir. Piyano ne yazık ki her şeye, herkese rağmen çalınmıyor. Çalınır kızım, piyanoyu bir anlamda asıl o zaman çalar insan. Kendi zevki için. Sen başkalarına gerektiğinden fazla önem yüklemişsin. Yani beni bağışlamıyorsunuz. Sen kendini bağışlıyor musun? Hayır. Ne konuşuyorsun o zaman? Çıldırayım mı? Çıldır, umurumda değil. Ben 40 piyanist arasından en kötü piyanist diye bulur çıkarır el aleme rezil ederim seni. Ne kadar iyisiniz. Hayır, ellerinle dudaklarını örtme öyle. Kötü oluyorum. O zaman öpün beni. Öpemem, büyüm bozulur. Büyüm yok, var. Tek yaşayarak büyülenmişsin sen. Çıldırtıyorsun insanı. Bir şey yaptığın yok, doğru. Sadece yaşadığın için bütün bunlar. Sadece yaşadığın için, bir bile bilsen. Bilemiyorum İlhan Bey, söyle neden yoksun? Olmamak için. Ve gün gelecek sen de benim gibi yapacaksın, dayanamayacaksın. Olmamak için yok olacaksın. Bak parmaklarınla hala gül yaprağı yoluyorsun. Evet İlhan Bey, keşke fidesini bulup şuraya koyu kırmızı bir kadife gülü diksem. Olmamak için yok olunur mu? Olunur. Nasıl? Olmayan ama olabilecek birini çağırarak, insana yakışan budur. İşte bak, belki de asıl mesele burada. Sen kendi yaptığın her şeyi gözden çıkarıyorsun. Senden korkulur. Adımı söyle. Duymak istiyorum. İlhan Bey. Bir daha. İlhan Bey. Bir daha. İlhan Bey. Yeter. Zavallı büyücüm benim. Yorma kendini. Peki şimdi sıra sizde. Adımı söyleyin. Duymak istiyorum. Her şeyin karşılıklı olması gerekmiyor. Sana dokunamadığıma göre gel söylemeyeyim daha iyi. Peki. İlhan Bey, sanki biz böyle konuşurken birileri, kim onlar? Bizi düşlerinde görenler, artık hayal edemeyeceklerini sananlar. Hayır, değerlerini unutanlar, bulur bulmaz unutanlar, görür görmez gözden çıkaranlar, düşlerini ciddiye almayanlar. Kimler? İkimizden gayrı herkes diyelim büyücü kızım. Sevgilileri anlatıyorsunuz siz bana. Evet, anlatabileceğim başka kimse yok. Söylesene, şu zavallı dünyana olumsuzluk yüklemekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Bırak gitsin. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti Sirkat'ın söyler. Her an yaşayabilirim diyorsun. Ne duruyorsun peki? Boz şu bağı. Yaşa gitsin. Sizin tarzınız durduruyor beni. Yaşa gitsin sözü durduruyor. Yaşamayacağım. Gitmesin. O da bizde kalsın. Hani burada eskiden bir ev varmış ya, bir yer yatağı yapalım. Yorulmuştur. Yatsın. Üşümüştür, üstünü örtelim artık. Dinlensin, sabah erkenden kalksın, kahvaltı edelim, işe gidelim. O olmazsa kimse yok. Ben olmasaydım kim benim yerime her okula gidişimde başımdan o kurdeleyi çıkaracaktı? Kimse. Kurdeleyi başından çıkarmasaydın keşke. O zaman belki bu kadar intikamcı olmazdın. Keşke. Sevgiyle intikamı karıştırmandan korkuyorum. Hayır, karıştırsam iyi olacak, karıştıramıyorum. Ama iyi yemek yaparım ben. Tadı tuzu tam olur. Bir kilo barbunyaya kaç şeker konur? 3. Ama sen eminim korkarsın, 1,5 şeker koyarsın. Doğru. Birden bardağıma içkili yerimde, bardağa yapışmış gibi duran uyuşuk elimde, sıcak ıslak bir şey. Cimcime, evet o. Masa örtüsünün altında elimi habire yalayıp duruyor. Aferin. Aferin de hepsi senin mi cimcime? Yapmayın İlhan Bey, sizinle hiçbir zaman böyle bir gönül bağım olmayacak. O cimcime biliyorsunuz. Şu bizim aramızdaki neyse, gözüm arkamda kalır sonra. Üzmeyin beni. Biraz söz dinleyin. Ah yalan, sen ne tatlı şeysin. Duymadım. Ne dediniz? Duyma daha iyi. Biz alışkınız kızım. İnsan böyle ulu orta deşinmez. Tadı da barbunyaya benzemez. Siz tattınız mı yoksa? İlhan Bey, niçin düşündüğümü unutuyorsunuz? Niçin başka farklı bir düzlemde yaşamıyorsunuz? Ben insan eti yemiyorum. Kendime olmayan bir şeyle sarhoş ediyorum. Bakın ağlamayacağım, bilmiş olun. Size bir şey anlatayım mı? Kaçıncı evlilik yıl dönümümüzde hatırlamıyorum. Kocam bana yaklaştı. Omuzlarımı tuttu, beni öpecekti. Onu ittim. Bak ne güzel, yağmur dindi, güneş çıkıyor dedim. Gerçekten dinmişti yağmur. Gerçekten güneş çıkmıştı. Her yer pırıl pırıldı. Toprak kokuyordu. Aradan bir ay geçmeden ayrıldık. Ayrıldığımız gün ayrılacağımızı bilmiyordum. Bir anda karar verdim. Onu neden ittim biliyor musunuz? Ona inanmadığım için. Çocuk isteyip istemediğini bilmediği için. Yoksa yağmur dinince toprak kokusunun da yardımıyla öpüşüp unutmak kolay. Kime öptüğünüzü bileceksiniz. Yoksa herkes öpecek kadar kendinize kıstırabilirsiniz. Düşünün ne kadar talihliyiz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman gerçekten öpüşmeyeceğiz. Sabah pansiyondan ayrılmadan önce çocuğun başını okşadım. Cimcimeyi sordum. Çocuğun elinde cimcimenin ardında bıraktığı sevgi boşluğunu doldurması beklenen oyuncak beyaz peluş bir köpek. Öbür elinde de bir kurabiye torbası. Oyuncağını burnuma uzattı. Cimcimenin aslında kırma olduğunu, cins köpek zannedildiği için para eder diye çalındığını, bunu da kendine zorla kötü koktuğunu baştan bildikleri halde satın aldıklarını söyledi. Köpekten bir koyun postu kokusu yayılıyordu. Kırpıntı dolu başını okşadım. Zamanla kalmaz o koku. Deniz suyuna batır geçer. Merak etme. Hem bakarsın çalınmamıştır. Çıkar bir yerden dedim çocuğa. Utanmıyorsun. Karışmayın. O benim aldırdığım çocuk İlhan Bey. Öyleyse zavallı torunum benim. Bir kurabiye almak için elimi torbaya uzatayım dedim. Çocuk sanki kurabiyelerini gerçekten aç bir dilenciye, kendisini gerçekten korkutabilecek bir iblise, gerçekten güldürebilecek bir hokkabaza vermek istiyormuş gibi hışımla çekerek arkasına sakladı. Boyundan büyük bir işe sardırdı. Gene arkamda bağcının bıçağı. Babaanneyle babayı sordum. Yolu gösterdi çocuk. Yürüyüşe çıkmışlardı. Sonra annesini sordum ona. Nasıl dayanabiliyorsun bu soruya? Dur bakalım hatırlanacak mı? Pansiyonun eşiğindeki taşlara baktı. Onları bırakıp gittiğini, oturduğu yerden bütün gün içip içip düşlere daldığını söyledi. Ezberletilmiş şeyler belli. Şimdi nerede olduğunu sordum. Geldikleri koydaki pansiyon odasından hiç çıkmadığını öğrendim. Belki de seni bekliyordur dedim çocuğa. Kendimden iğrendim. Giderken bana gözlerini kocaman açıp siz bizim aileden değilsiniz ama durmadan soru soruyorsunuz da dedi. Bakın herhalde bunu hiçbir yerden öğrenmemişti. Pansiyondan ayrılmadan önce hesabı istedim. Baktım şişirilmiş bir hayli kalem oynatıldığı belli. Her gün balık yenmez içki dersen ne bu iç sanki bir anda her şey önemsizleşti. Neyse hesabı bir kez daha gözden geçirdim. Ödemiyorum dedim ödemiyorum. Bir şey dediler mi? Demediler. Pansiyon sahibi köz dinlemiş ne yaptığını biliyor aldırmadı. Bu kadın zaten hasta der gibilerden bir tavır takındı. Erkek ya çıkışmadı. Çıkışsa anlayacağım ne nereye gidiyor, bana bedava tatil imkanı sağladığını düşünmüş bile olabilir. Neyse bir alay kargacık burgacık işaret vardı hesapta. Sırtımda elimin erişemediği bir yere bir kaşıntıdır aldı. Ardından bir titreme. Gözlerimi kapadım. Arkasında toz bulutuyla pansiyonun bahçe kapısından hızla içeriye dalan taksinin şoförüne giden benim, sen misin giden? Benim demek için yerimden kalkayım dedim. Kalkamadım. Söylesene ne yapacaktın? Yardım mı edecektin? Niçin bu kadar içiyorsun mu diyecektin? Bana yakıştıramadığını falan mı söyleyecektin? Ey sen İlhan Ekler'in bugüne bugün manevi kızı. Dikkat et ele güne rezil olma mı diyecektin? Görmediğin halde gül yüzün bembeyaz. Ne yaptın kendine be yavrum? Yazık değil mi sana diye öğüt mü verecektin yoksa? Bırak. Davrandım. İşte kalkamadım. Neden sonra güç bela garsonların yardımıyla ayağa kalkıp da arabaya binince son sürat giden taksi şoförünün sırtına elimi koydum. Belki dinler diye son dönemeçlerden birinde dikkatli olmasını söyledim. Dinlemedi. Sen merak etme ben buralardan gözlerim kapalı geçerim dedi. Bu kör cesarete hep tav olmuşumdur. Dilim tutulur. Adamın tek becerisi buysa sürsün varsın denecek ya ama dönemeçleri iyi bilirim. Bitip tükenmeyenlerini hele. Belli bir hız geçinmeyecek, yanlış girilmeyecek, direksiyon ariyet bir şey gibi. Tutulmayacak, ters iş yapmaktan marazi zevkler alınmayacak. Sanki dönemecin çıkışında biri dört gözle seni, yalnız seni, o kahramanı, seni, senin o anlamlı, muzip, insanüstü, hınzır varlığını bekliyormuş gibi gözün yolda olacak. Yani bütün bunları öngörememiş olmak aldatmış olacak insanı. Hayır, kandırmış, hatta inandırmış olacak. Oysa araba kullanmayı bilmemek özür değil, ayağını durmadan olmayan bir fren pedalına basacaksın. Kimse çıkmasa önümüze, bu çılgın hızın kurbanı olsunlar istemiyorum. Çünkü ben korkuyu değil, sevgiyi işlemekten ya da çözmekten yıprandım İlhan Bey. Onu hoyrat ellerden koparıp alırken sonrasız eksilttim kendimi. Yani sanki hiçbir şey eski değil artık, yeni. Ama ben kimse değilim. Kötülük yok, iyilik de yani çok karmaşık bir teselli içinde günü sağ salim bitirebileceğimiz vehminin tesellisi içindeyiz. Çünkü bu takside son hızla götürülen şu suskun kadın ben olamam artık. Olamam İlhan Bey. Hakkım yok. Burası kimsenin yavaş dönemeyeceği, temkinli olmanın bir sözcükten ibaret kaldığı o dönemeç. Korkak. Korkmayacak tek insan gösterin bana. Bu yerde talan edilmiş, yağmalanmış pırıl pırıl binbir suskunluk var. Duyulur duyulmaz belki de hayatı azıcık uzatmak ümidiyle bastırılmış tek ses çığlıklar. Korkunç mu dersiniz? Belki de yararlıdır. Nasıl bakacağım yüzüme? Bu kadar tükenmiş, böylesine buruşmuş, yaşlanmış şu yüzümle. Ter. Çaresizlikten şişeyi kırıp titreyen ellerimi öne uzatıyorum. Bileklerimde kan. Demek kendime rağmen savunacakmışım kendimi. Her an bir kaza olabilecekken çocuk yüzünü yüzüme vursun istemem. Olmaz, bana yakışmaz. Asırlık bir çocuk olamaz insan. Zaman çattı, acı bir fren, durduk. Camda çocuğun arzuya katlanmış perişan yüzü. Beni de al götür, kaçır beni buralardan. Ne olur bırakma böyle, gidelim. Bak, işte cama burnunu dayamış, kocaman gözlerini yüzüme çevirmiş. Aç, yol karşımda yalvarıyor, artık dur, gitme. Camı indirsem elimde kırık şişe, yüzü içimde yazılı kaldı. Eksiltmedim. Çoğalır mı? Çoğalmaz. Ah bir şey desem, bir şey kalsa benden ona geriye. Yaratılış, bilmiyor muydun? Yok, o kadar kolay değil. Yaratılış bu değil. Tutsak bir zamanmış işte. Gerçek bir zaman, mutlak bir açlık. Tutsaklık bu, tutsaklık. Saplanıp kaldı kendi yüzüne. Savruldum. Sessizce yolun kenarına kıvrıldım, durdum. Derken yol kenarındaki dağ yamacından ayağımın dibine bir taş yuvarlandı. Son bir armağan mı? Başımı kaldırdım. Yamaçtan bir dere akıyor. Çamların iğne yaprakları ayın yüzüyle oyalanıyor. Ne güzel bir yanılgı. Güzel mi? Ne güzeli. Alıp başımı gidemeyeceksem artık. Güzellik bunun neresinde? Ama nereye gittiğini sordum suya. Kaynağıma çekiliyorum dedi. Bildi ama denize doğru da akabilir. Gerçekte denize akıyordur değil mi? Akamıyordur. Suyun da senin benim gibi bir canı olduğuna göre yolunu kesmişlerdir. Kesebiliyorlar mı peki? Otogar kalabalık değildi. Gece yarısı bindim otobüse. Tek tük yolcu. Elimi uzatıp tavandaki kedi gözünden sızan kör ışığı kıstım. Ağaç yapraklarının karardığı vakit. Daldım. Yatağımız, hiç yatmadığımız yatağımız azıcık alaca bir ışık altında. Yatağın ayaklarından biri yeni sürgün vermiş bir çınarın kökü. Serin bir hışırtı. Az öteden dere akıyor. Yaprakların arasından derenin dalgalanan yosunlarına ay yansıyor. Yosunlar suyun akış yönünde hep aynı hareketi, ağır ağır taranan dalgalı bir saçın suskun devinimini tekrarlıyor. Bir kızcağız burada bulunmasına sebep olan hırsına küfrederek güneşte hışımla saçını fırçalıyor, acelesi varmış gibi durmadan bacağını sallıyor, bazen de bir elini koluna götürüp kayan askısını omuzuna geçiriyor.